Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı sevgili annelerimizle beraber daha yakından tanımak arzusuyla Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Hatice Anne Gülistanı 27. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum yine bugünkü programıma. Ve her zaman da ifade ettiğimiz gibi hayırlara vesile olması dileğiyle. Şimdi efendim 27. bölüm dedik. Öyle bir yerdeyiz ki geriye doğru kısa bir ana fikri geçirmeden ilk kez dinleyen kardeşlerim bu adam ne diyor diye anlamada zorlanacaklar. Daha önce dinleyenlerin hoşgörüsüne sığınarak genelde özet vermiyorum ama çok ana fikri söyleyeyim. Ebu Leheb Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili kızlarından Rukiye ile Ummu Gülsüm Ebu Leheb'in oğullarına nişanlıydılar malum. Onları geri attırmış, ortalığı karıştırmışlardı. Hazreti Zeynep Ebu Las bin Rebi ile evliydi. Ebu Las da henüz İslam'a girmemişti. Efendim Zeynep Sultan'la güzel bir geçimi vardı. Zeynep Sultan anne evine, baba evine gidip geçmiş olsuna ziyarete gitmişti. Dönerken yolda kadınlar bir şeyler konuşuyorlardı. Efendim kocası hakkında bir şeyler söylüyorlardı. Bu kadar kısa geçeyim çünkü dinleyen kardeşlerimize bir kez daha zorlamak, yormak istemiyorum. Şimdi demişlerdi ki en son kaldığımız yerde, ah Zeynep bir bilsen evine geldiğin Mekke'nin liderleri, ah bir bilsen neler oldu neler oldu. O da biraz kızmıştı, ne oldu bir söyleyin bakayım diye burada kalmıştık. Bu aynı zamanda Hazreti Hatice annemizin nasıl bir eğitim yöntemi uyguladığından ziyade nasıl bir insan yetiştirdiğini ortaya koyduğunu da söyledik. Yani Hatice annemiz şöyle kızlarını eğitti, bir şöyle yaptı, iki böyle yaptı, üç böyle yaptı diye bir takım uyduruk kurallar değil, yetiştirdi. Kaynaklarımızda şöyle eğitti, böyle eğitti geçmese de eğitilmiş eser ortada. O da biri tabi sadece, bu bir sürü hepsi böyle, Zeynep Sultan. Korkma diyorlar. Yani sen meraklandın galiba. Kötü bir şey yok diyor. Yoldaki karşılaştığı insanlar. Kocana seni boşaması için baskı yaptılar. Kocana seni boşaması için baskı yaptılar. Subhanallah diyor Zeynep. Niye ki benden? Ne istiyorlar? Olmadık şeyler teklif ettiler kocana. Allah Allah diyor. Ama yine de aldırmadı adam. Eğer seni boşarsa Mekke'nin en güzel kızlarından istediği kadar verecekler diyor ona. Bununla yetinmeyip kral yapacaklardı başlarına. Sadece bu kadar da değil, Mekke'nin en zengini yapıncaya kadar mal mülk vermeyi vaat ettiler. Yeter ki Zeynep'i boşa dediler kocan Ebu Las'a. Kocan ne cevap verdi biliyor musun? Ey Zeynep! Zeynep Sultan haklı olarak kim olursa olsun ne cevap verdi peki diye biraz endişe. Şimdi endişeyi kelimesini ben kullanıyorum. Yani ne cevap verdi? Bir kadın kocasına güveniyorsa bu kadın kendine güveniyor demektir. Bir adam karısına güveniyorsa bu adam kendine güveniyor demektir. Böyle bir söz de dolaşıyor malum etrafta. Ancak yapılan teklif çok çarpıcı ve Ebu'l-Hasan henüz Müslüman değil. İstediği kadar kız, en zengin olacak kadar mal mülk ve kral olacak. Yalnız atlamayalım bir şey, varlıklıdır Ebu'l-Hasan bin Revi. Fakat ya yani normal zengin ama Mekke'nin en zengini olacak. Ve bana dünyaları verseniz de Zeynep'imden ayıramazsınız beni, dedi adam. Zeynep Sultan çok mutlu oluyor. Sahi kız, ne yaptın ki böylesine kendine bağladın adamı? İşte budur aile. Yani eşini ikna etti. Eşinin gözüne girdi, gönlünü aldı. Bazı yuvarlak laflara gerek yok. Çok çarpıcı bir cümle. Ne yaptın ki diye böylesine kendine bağladın adamı. Bir destan yazıyor adam yani. Bizim adamlara böyle teklifin binde birini yapsalar hemen sokağa atarlar bizi. Say kız, say sen ne yaptın? Ne yaptın ki böylesine bir bağlılık destanı yazdı adam? Bu işin sırrını bize de öğretsene. Aslında çok güzel bir soru yani. Oysa bunlar müşrik kadınlar. Bu cevap Kur'an'da, bu cevap hadislerde, bu cevap Resulullah'ın hayatında, Hatice annemizin, diğer annelerimizin hayatında ve Zeynep Sultan'ın hayatında. Cevap orada. İman işi. Zeynep Sultan onları duymuyordu artık. En son bana dünyaları verseniz Zeynep'imden ayıramazsınız beni cümlesini terennüm ediyor. Beyninde yoğurup şekillendirerek şükrediyordu Rabbine. Kadınların yanından büyük bir memnuniyetle ayrılıp uçarcasına evine yöneldi. İşte güzelin güzelliğinin en üst güzelliğidir bu. Sevgili annesinde görmüştü bu sevgiyi. Sevgili annesi gibi sevmişti o da. Seviyor, sayıyordu kocası Ebu'l-As'ı. Seviliyor, sayılıyordu onun tarafından da. Fakat şimdi çok daha fazla sevip sayacaktı onu. Bir de Müslüman olsaydı. Ah ne olurdu Müslüman olsaydı kocası. Dua yelkeniyle uçuşa geçti Zeynep Sultan. Şimdi biz asırlar ötesinden bu radyo mikrofonlarından şöyle bir haykırsak değerli kardeşlerim, ne dersiniz? Ey cihan toprağında başak toplayan güzel, ey gönül vadilerine inciler yağdıran güzel, ey güzel gülün güzel gülü, nurun olduğu yerde karanlığın ne hükmü kalır? Sevgi bir haktan ziyade kazanılan eşsiz bir nimettir dedin yaşayışında. Ne mutlu sana, ne mutlu seni sevenlere. Böyle desek sanırım siz de yürek dolusu bana katılırsınız değil mi efendim? İşte burada bu Zeynep sahnesinin İlk bölümünü paylaşırken geçen haftalarda söylemiştim. Birçok yere, seminerlere, programlara malum haliniz gidiyorum sürekli. Yine bir yurt dışı programından benden özellikle kız çocuklarının eğitimi, yetişkin kızlarla ilgili bilhassa Hatice annemizin yöntemi üzerine benden seminer istemişlerdi bazı başka ülkelerdeki kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz. Hatta bana başlık atıp böyle hocam işte Hazreti Hatice annemizin kız çocuğu eğitimi böyle başlık atmışlar hocam bu konuda bize seminer verebilir misiniz diye. Biz hay hay dedik müsait gittik. Kimi yerde 3 kimi yerde 4 kimi yerde 5 duruma göre işte bu aralıklarla yani birkaç günlük seminerler dizisi verdik. Son seminere kadar sabrettiler. son seminerin başında o soruyu sordular. Hocam çok affedersiniz. Evet dedim, buyurun. Biz sizden Hatice annemizin kız çocuğu eğitim yöntemleri seminerleri diye davet ettik. Siz kaç defa derstir? İşte Hazreti Zeynep, Hazreti Rukiye, Hazreti Ümmü Gülsüm, Hazreti Fatıma ile ilgili çok güzel ama birbirinden muazzam tablolar, sahneler bizimle paylaştınız. Bizim istediğimiz Hatice annemizin kız çocuğu eğitim yöntemleri idi. Herhalde son derste bunu yapacaksınız dediler. Yok dedim ben. Şu ana kadar yaptığım oydu. Onlara Halid bin Velid'den örnek verdim radıyallahu anh. Yani bir cümledir, bunu siz de biliyorsunuz. Malum Halid bin Velid çok geç İslam'a girdi. Bir Resulullah'ın sevdiği bir kumandan affedersiniz oldu malum. Yıllar sonra hem Şam'da hem Basra'da, Kufe'de, o taraflarda yani. Soruyorlar Hazreti Halid'e yıllar sonra ama. Sen Resulullah Aleyhisselam'ı gördün, onunla beraber oldun, onun sahabesi oldun, kumandan görevi verdi sana, kumandanlık görevi, başkumandanlık görevi verdi sana. Resulullah bize anlatır mısın dediler. Resulullah nasıl biriydi, anlat bize. Halid durdu radıyallahu anh, gözleri doldu. Nasıl anlatayım, durdu şöyle. Bize bu soru sorulsa birçok şey söyleriz belki. Ama sahabenin sözü çok farklı. Gönderilen, gönderenin kıymetiyle ölçülür dedi. Gönderilen, gönderenin kıymetiyle ölçülür. Gönderilen kim? Peygamberimiz Aleyhisselam. Gönderen kim? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Muazzam bir cümle. Dedim bakınız, kaynaklarımızda Hazreti Hatice annemizin eğitim yöntemi diye böyle maddeleri yok. Ama kaynaklarımızda Hazreti Hatice annemizin yetişmiş, eğitilmiş kızları var. Ben size kuralları ezberletip not not yazdırıp orada boğmak yerine bu sahneleri canlı canlı paylaşarak vermeye çalıştım. İşte burada yaptığımız da budur. Ve tabii anlaşıldı ondan sonra durum. O yüzden dinleyen bazı kardeşlerimiz böyle bir şeyi hata olmasın diye tekrarlamış oluyorum. Yani Hatice annemizin kaynaklarımıza geçen böyle bir çocuk eğitimi noktasında bir şey yoktur onun yani. Ama yetiştirdiği kızları var. Biz o kızlara bakıyoruz. Eşine karşı davranışları, yarın çocukları olacak onlara karşı davranışları, kayınpeder, kayınvalideye, çevreye bunlara bakınca kimin kızı, filankesin kızı, ha diyorsun, güzel yetiştirmiş. Hani anasına bak kızını al derler, malum bağışlayın biraz kabaca oldu ama yani güzel bir ifadedir bu. İyi anlamak lazım. Yalnız tekrar söyleyeyim, iki derstir Zeynep Sultan ağırlıklı verdik. Bizim konumuz Hatice annemizdir. Ve onun bağrından çıkan o gülistan, o gül bahçesidir. Evet efendim, Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha evini bir mektep ve bir medrese haline getirmişti. Gelen vahiy ilk defa bu evde tilavet ve tebliğ ediliyordu. Vahiy hayata ilk defa bu evde geçiyordu. Vahyin ışınlığında aydınlanan bu ev, bir adım daha atayım, vahyin ışığında aydınlanan ilk bu ev olmuştu. İlk. Vahiy devam ettiği için aydınlanma süreci de yine bu evden devam ediyordu. Şimdi aklınıza şu gelebilir ama hocam ilk vahiy Hira Dağı'nda gelmişti, doğrudur. Ama her vahiy Hira Dağı'nda gelmedi ki. İşte Müzzemmil, Müddessir, Resulullah evde yatarken gelmişti biliyorsunuz. Bunları gördük. Şimdi yine bir ayet göreceğiz. Ayetler grubunu, daha doğrusu sureyi göreceğiz. İnşallah zamanımız yeterse. Yani vahiy geliyor bu evde. Ve Aleyhisselam mesajı önce eviyle paylaşıyor. Yani bu muazzam bir şey. Sıcağı sıcağına yani. Çok hoş bir şey. Peygamberimiz Aleyhisselam her şeye olduğu gibi İlahi mesaja da evinden başlıyordu. İşte bir gülistan. Alın bunu, 2 saat devam edin. Evimizden başlayacağız. Evimizi hep sonraya bıraktık. hep dışarıya gittik. Evi oraya bıraktık. Erkek de böyle yaptık. Kadın da böyle yaptık. Hoca da böyle yaptık. Cemaat da böyle yaptık. Evimizden başlayalım. Hoşgörü mü? Nezaket mi? Kibarlık mı? Evimizden başlayalım. Anlayış mı? İdrak mı? Evimizden başlayalım. Kur'an, sünnet eğitimi mi? Evimizden başlayalım. Yapalım, edelim, yaşayalım, örnek alalım, temsil ederek dışarıya bunu taşıyalım. Bizim burada yapmamız gereken bu. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam her şeye olduğu gibi ilahi mesaja da evinden başlıyordu. Dolayısıyla gelen her ayet ve sureler sıkça ifade ettiğimiz gibi ilk defa bu evde okunuyor, ilk defa bu evi aydınlatıyordu. Ve her geçen gün ev daha çok aydınlanıyordu. Bir mum yaktınız. Yanına bir mum daha geldi. Yanına bir mum daha geldi. Ya hocam bugün elektrik var, mumlarla niye uğraşıyorsunuz diye sorarsanız doğru söylüyorsunuz derim. Kocaman bir avize düşünün içeride. Çok lambaları olan avize. Lambanın birini yakıyorsunuz. Diğerini yakıyorsunuz. Diğerini yakıyorsunuz. Diğerini yakıyorsunuz. Her lamba yanışta öbürü sönmüyor. O yanık duruyor. Örneğimi lütfen iyi anlayalım. Her lamba yeni yeni yandıkça diğeri sönmüyor. Öbürü de yanıyor. Dolayısıyla evi aydınlatan lambayı düşünün. Lamba sayısı arttıkça aydınlık da artar. Köşeler, dipler biraz daha net görünmeye başlar. Yani böyle açılır. Güneş, kocaman güneş tüm dünyayı aydınlatıyor. Bulutlu olduğu bazı yerlerde aydınlık biliyorsunuz azalıyor. Ve dağın eteğinde, vadisindeysek, çukur bir yerdeysek biz o aydınlığı fazla göremiyoruz. İşte her vahiy o çukurlara kadar geliyor. Aydınlatıyor, aydınlatıyor. Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha vahiyle yatıyor, vahiyle kalkıyordu desek asla mübalağa etmiş olmayız kıymetli dinleyenlerim. Hatice annemiz radıyallahu anha vahiyle yatıyor, vahiyle kalkıyordu. Bir yandan gelen vahyi hayatına geçiriyor, bir yandan evdekilerle oturup müzakere ediyorlar. Diğer bir yandan da ulaşabildiği kadarıyla yakın çevresiyle paylaşıyor. Onların da nasiplenmeleri için elinden geleni yapıyordu. Yalnız bu ayeti paylaşma, insanlara mesajı verme noktasında bazen hanımların da bu alandaki faaliyetlerin önleri açılsın diye sınır tanımadan bir çıkış yok dışarıya. Edebi aşacak, bir yanlışlık olmayacak. Haklı olarak şunu söyleyebilirsiniz. Hocam henüz o tür ayetler gelmiş mi? Ha işte yavaş yavaş yani her zaman yeni bir lamba yanıyor. Yeni bir lambayla aydınlık artıyor. Dur durak bilmeden bu onurlu işin onurlu hanımı olarak gönülleri de doldurmaya çalışıyor sevgili annemiz. Efendim sevgili annemizin bu gayretiyle birçok kişi İslam Günistan'ın gülü olmuştu. Şimdi ilk vahiden bu yana daha doğrusu kum fe anzir ayetinden bu yana kalk ve uyar. Peygamber Aleyhisselam kalktı uyardı işte ilk Müslümanlar sonraki Müslümanlar sonraki Müslümanlar. Mesela işte Hazreti Ebu Bekir için bir örnek olsun diye söyleyeyim. İşte İslam'a girer girmez Bilal-i Habeşi, efendim Hazreti Zübeyir, Hazreti Talha, Hazreti Osman, böyle Hazreti Abdurrahman birçok kişiye ulaşıp onların da İslam'a girmesine vesile olmuştu. İşte aynı şekilde hanımlar da kızlar da herkes kendi çapında gayretler sarf ediyor ve insanların İslam'a girmelerine vesile oluyordur. Hatice annemiz kayıtlara geçmese de kimlere vesile oldu? Kayıtlara geçmese de onun da böyle sürekli böyle bir gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü hem yakın akrabalarına ve hem de konu komşuya mesajı götürmeye çalışırken götürdüğü mesajı temsil ediyor ifadesi bazı kaynaklarda geçiyor. Yani sadece öğrenip ezberlediği bilgileri yani ayetleri sadece ezberledi o kadar. İnanıp yaşadığı vahyi anlatmaya çalışıyordu. inanıp yaşadığı vahyi anlatmak. İşte asıl erdem bu kıymetli dinleyenlerim. İnanıp yaşadığımız vahiy. Ve bu böyle devam edip gidiyor. Yine bir gün evde oturmuşlar. Daha önce gelen ayet ve sureleri müzakere ettikten sonra yeni gelen ayet ve sureler üzerinde duruyorlar. Alak, Kalem, Müzzemmil, Müddessir, Fatiha, Tebbet sureleri gelmişti. Fatiha ile Tebbet bütün bir sure olarak gelmiş. Daha önce bölüm bölüm gelen ayetler ilgili sure içinde yerlerini alarak o surelerde tamamlanmıştı. Şimdi de Tekvir, Ala, Leyl, Duha, İnşirah, Asr ve Adiyat sureleri gelmişti. Vahiy inmeye, ayet ve sureler gelmeye devam ediyordu. Sürekli tekrarladığımız gibi ve çok da tekrarlayacağımız gibi önemli bir konudur bu. Şimdi ben hep sorardım kendi kendime, sanırım cevabını kısmen buldum ama bu kadar siyer kitabı var, İslam tarihi kitabı var, sahabe hayatlarla ilgili kitaplar var. Anlatıyorlar birbirinden güzel kaynaklarımız çok şükür ama hep diyordum ki yani bu hangi süre geldiyse, ne zaman geldiği, nasıl oldu, böyle bir süre de içinde olsa diye, ben böyle bir şey yazarsam bunu yapacağım diye efendim. O yüzden biz burada vahyin bütün boyut ve bölümlerini değil, İslam tarihinin bütün safhalarını değil, sadece Hazreti Hatice annemizle ilgili bölümleri anlatmaya çalıştığımız için kıymetli dinleyenlerim, her konuya girmeyeceğiz tabii. Bazılarına yeri geldikçe değinip gideceğiz ki öyle yapıyoruz, görüyorsunuz. Bazılarını da kısmen açmaya gayret ediyoruz. Ama bu arada bazı sahne geliyor. Zeynep Sultan'da olduğu gibi genişçe açıyoruz. Aynı şeyi vahiy olarak gelen sure-i şerifelerde de göreceğiz. Şimdi efendim sizlerle bu yeni gelen surelerden biri olan efendim Tekvir suresini paylaşmak istiyorum. Böyle makamla zamanı fazla alır sığmaz diye şöyle seri bir şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ şemsu kuvviret ve izen nücûmun kederet ve izel cibâlu suyyirat ve izel işâru uttilet ve izel buhûşu huşirat ve izel biharu succirat وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Kubret. Gerçekten her ayeti ayrı bir yürek açan, yürek yaralayan, yürek vuran, bir dikeni söken, bir gülü diken, bir batılı ortadan kaldıran, bir hakkı getiren ama idrak noktasına gelince maalesef makamlara kapıldık biz. Ayetleri birbirine bağlıya bağlıya, güzel bir sesli kari tarafından şöyle birbirine bağlıya oku oku Allah Allah dedik. Bunu yapmayalım demiyoruz. Okusunlar, dinleyelim ama Cenab-ı Hak ne diyor ona bakacağız. Hayatı vahiy olmayanın okuduğu da vahiy olmayacaktır. Okuduğu vahiy olmayanın hayatı da vahiy olmayacaktır kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim, vahiy ile biz uyanacağız, vahiy ile dirileceğiz, vahiy ile yaşayacağız. Kubres suresini normal bir düzgünce okumaya çalıştık. Yani makamsız. Bir de meal verelim ama burada bir şeyi paylaşmam gerekecek. Bunu birkaç kez paylaştım. Tekrarlayacağımı da söylemiştim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sınırsız ilim sahibidir. Allah Teala Hazretleri sınırsız ilim sahibidir. Ve yine sınırsız ifade gücüne sahiptir. Biz kullar ne kadar okusak da sınırlı bir ilme, bilgiye, kavramaya sahibiz. Aynı şekilde ne kadar güçlü hatip, yazar olsak sınırlı ifade gücüne sahibiz. Şimdi efendim, sınırsız ilim sahibinin sınırsız ifadesini sınırlı ilim sahipleri sınırlı ifadeyle ancak seslendirirler. O yüzden vereceğimiz mealler ne kadar güzel olursa olsun ayeti ayni ile karşılayamayacaktır. O yüzden mutlaka mealle yetinmeyeceğiz, ayeti de görmemiz gerekiyor. Bakalım şimdi mealde nasıl geçiyor? Güneş dürülüp karardığı zaman, yıldızlar kararıp döküldüğü zaman, dağlar yerinden sökülüp yürütüldüğü zaman, doğuracak develer başıboş bırakıldığı zaman, vahşi hayvanlar toplanıp bir araya getirildiği zaman, denizler kaynatılıp ateşlendiği zaman, ruhlar bedenlerle birleştirildiği zaman, diri diri toprağa gömülen kıza hangi günah sebebiyle öldürüldü diye sorulduğu zaman, amel defterlerinin amellerin yazılı olduğu defterler açılıp yayıldığı zaman, gökyüzü sıyrılıp yerinden alındığı zaman, cehennem tutuşturulup harlatıldığı zaman ve cennet yaklaştırıldığı zaman, kişi neler yapıp ettiğini öğrenmiş, görmüş olacaktır. Şimdi yemin ederim o sinip gizlenenlere, o akıp akıp yuvasına gidenlere, kararmaya yüz tuttuğu zaman geceye, ağarmaya başladığı zaman sabaha andolsun ki, o Kur'an şüphesiz değerli bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. O elçi güçlü, arşın sahibi Allah'ın katında çok itibarlıdır. O orada sayılan ve güvenilen bir elçidir. Bunca yıl beraber yaşadığınız arkadaşınız Muhammed Aleyhisselatü Vesselam de Kur'an ile geldi diye asla mecnun, deli değildir. Andolsun ki onu, Cebrail'i ufukta apaçık görmüştür. O gaybın bilgilerini sizden esirgemez. O kovulup lanetlenmiş şeytanın sözü de değildir. Hal böyleyken onu bırakıp da nereye gidiyorsunuz? Onu bırakıp nereye gidiyorsunuz? O alemler için bir öğüttür. Sizden doğru yola gitmek isteyenler için de alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Efendim, sure üzerinde dururken bunca yıl beraber yaşadığınız arkadaşınız Muhammed de Kur'an ile geldi diye asla mecnun değildir ayetine gelince birbirine bakıyorlar evde. Evet, bu evde talim ediliyor. Aleyhisselam da içeride yok. ona nasıl da Mecnun deli diyebildilir diye Nazenin yürekleri inciniyor. Resulullah onların içinde yaşadığı halde Allah-u Teala, yani ayetin metnine döneyim, açayım şu Kur'an-ı Kerim'den. Bu çok çarpıcı bir ifade kullanıyor Allah-u Teala. Ve mâ sâhibukum bi mecnun. Şimdi böyle düz mana verirsek sizin sahibiniz, sahiplendiğiniz sahibiniz mecnun değildir. Sahip kelimesi, arkadaş, dost, orada büyüyen birçok manaya girer. Yani sizin içinizde yetişmiş, büyümüş. O yüzden meal dedim ya, karşılamıyor yani. Bunca yıl beraber yaşadığınız arkadaşınız Muhammed Aleyhisselam. Yani tanıyorsunuz, Mecnun değil o, deli değil. Ayrıca hal böyleyken onu bırakıp nereye gidiyorsunuz? فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Nereye gidiyorsunuz sorusu hepsini bir başka aleme götürdü. İnsanlık nereye gidiyordu gerçekten? Bu korkunç gidişin sonu nereye varacaktı? Biz de okuyoruz değil mi efendim? Allah'ın kelamını biz de okuyoruz. Ve siz kıymetli dinleyenlerim şu anda ilk defa bu sureyi dinlemiyor, duymuyorsunuz ki. Ama ıstırham ediyorum. Böyle evinizde böyle sakin bir şekilde elinize Kur'an-ı Kerim'i alıp sürekli makamla değil, bir de böyle bir düzgün düz bir yazı okur gibi bir de öyle okuyun. Makamla okunmaz demiyorum. Ben haddimi aşmak istemiyorum. Makamla da çok güzel okunuyor. Çok güzel biliyorsunuz bu konuda karelerimiz var. Yani elhamdülillah birbirinden güzel ama bir de bu arada şöyle vurgulu bir şekilde böyle şiir diyemiyorum çünkü bu şiir değildir. Bu vahidir. Ama böyle düzgün bir yazı okur gibi böyle üstünde dura dura. Hatta mümkünse bazen böyle var böyle bazı mealler sanal ortamda da var. Basılan da var işte. Bir ayet altında bir meal. Bir ayet bir meal. Ayeti okuyun, meali okuyun yani. Böyle o ayeti anlamamız lazım. Bizim burada böyle bir görevimiz var. Efendim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evdeyken sevgili annemiz tam karşısında otururdu onun. Şimdi buraya niye girdik? Hocam ne alakası var? Acele etmeyin. Ama herhalde bu cümle hoşunuza gitti. Ben de çok böyle mest olarak bu cümleyi telaffuz ettim sizlerle. Ona sadece kafa, baş gözüyle değil, asıl gönül gözüyle bakardı. Onu sadece kafa kulağıyla değil, gönül kulağıyla dinlerdi. Sevgili kızları da etrafını sarar, muhabbet gülistanından gül devşirir, her gün yeni bir diriliş yaşarlardı. İşte ev sohbetleri böyle olacak. Aile içerisinde yalnız. Peygamberimiz Aleyhisselam evde yokken sevgili annemizin etrafında kenetlenen ev halkı gelen vahyi hep beraber mütalaa ederlerdi. Yine öyle bir vahiy örneği var. Hepinizin ezberinde olan meşhur Asr suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilus salihâti ve tevâsav bil hakk ve tevâsav bis sabr. Asra yemin ederim ki, andolsun ki asra, insan gerçekten hüsran içindedir. Hüsran, ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Muhakkak ki Allah sözün en doğrusunu söyler. İman ve salih amel başta geliyor tabii ki. Hakkı ve sabrı tavsiye etmek de öyle. Ne olursa olsun, hangi durumda olurlarsa olsunlar, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edeceklerdi. Bu bir ilahi emirdi. Müslüman da ilahi emre teslim olan insan. İşte Resulullah'ın evi ve başlarında Hazreti Hatice annemiz bu teslimiyetin zirvesi. ve gelen vahyi evde de oturup güzel güzel değerlendirerek birbirleriyle böyle bir güzelliği paylaşıyorlar. Şimdi işte en çarpıcı bir yer daha var. Ben böyle saatime bakıyorum, burası sığdırayım programa diye, elhamdülillah sığdıracağız. Efendim, Hazreti Hatice annemiz bir gün çok üzgün. Ev halkı çok üzgün. Müslümanlar çok üzgün. Niye? Çünkü Resulullah Aleyhisselam çok üzgün. Onun hüzünlü görenler ondan daha hüzünlü oluyorlar. Ne oldu peki? Bakalım. Biraz da merak edin bakalım. Acaba niye üzgün bu insanlar bu kadar? Resulullah Aleyhisselam o kadar üzülmüştü ki bunu ifade edecek kelime üretilmemişti henüz. Sevgili annemiz onun hüznünü gidermek için elinden geleni yapıyordu. Kendisi de çok üzgündü üstelik. Çok, çoktan da çok üzgündü ama yine de onu düşünüyorlardı. Hocam artık söyleyin, peki sizi merakta bırakmayayım. İlahi iradeye karışan müşrikler haşa. Resulullah ebter demişlerdi. Ebter, soyu kesik. Ebter, ebter. Sanırım meseleyi anladınız. Evet. Şimdi efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Hatice annemizden 2 erkek, 4 kız, 6 çocuğu dünyaya gelmişti. Hepiniz biliyorsunuz. Bu çocuklardan Kasım İslam gelmeden önce doğmuş ve daha küçükken vefat etmişti. İslam geldikten sonra doğan Abdullah da yine küçükken vefat etmişti. Yani o günler 610-611 yıllarıydı. Aradan 3 sene geçmiş, 613-614 yılına girilmişti. O günlerde ebter diye bir söylenti bile yokken, bu yıllarda Resulullah Aleyhisselam'a ebter diyerek onu yıpratmak için yeni bir oyuna girmişti müşrikler. Peki ne demekti ebter? Resulullah Aleyhisselam'a her fırsatta saldıran Mekke müşrik liderleri, bilhassa As bin Vail, Ukbe bin Ebu Muayit, Ebu Cehil, Amr bin Hişam ve arkadaşlarıyla maalesef bir de Ebu Leheb Resulullah'ın amcası. Şimdi yeni bir kampanya daha başlatıyorlardı. Ne diyor? Ben o kelimesini kullanıyorum. Bunu az önce söylemiştim. Mesela önce direkt kullanayım. Muhammed'le uğraşmaya değmez. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte onun için Resulullah'ın mübarek adını kullanamıyorum. Onunla uğraşmaya değmez. Bırakın gitsin. O erkek çocukları öldüğü için ebter olup nesli devam etmeyecek bir adamdır artık. Değmez. O da ölünce adı sanı alınmaz olur. O zaman hepimiz ondan kurtulmuş, rahata kavuşmuş oluruz. Bırakınız onu. Ebterdir o, ebter. Ben biraz yumuşattım ama ben bile ifade ederken rahatsız oldum. Sanırım siz de rahatsız oluyorsunuz. İşte bu ve benzeri sözler Resulullah Aleyhisselam'ı çok üzmüştü. Şu güne, şu zamana gelinceye kadar, şu kadar sene önce yani, yaşadıkları evlat kaybından yeniden çocuk ölmüş gibi büyük bir acıya düşmüşler. Hem o kadar ki yüreği incinen Peygamberimiz Aleyhisselam evine döndüğünde sevgili annemiz onun yüzünden okumuştu bütün bunları. Lütfen ifadeye dikkat ediniz. Sevgili annemiz Resulullah'ın o nur yüzünden okuyor bunları. Aynı acıyı yaşadığı halde, aynı acıyı, onun da çocuğu, aynı acıyı yaşadığı halde yine de Resulullah'ın acısını paylaşmaya çalışıyordu. En kötü düşmanlar bile evlat kaybı esnasında o an için olsa da düşmanlığı bir kenara bırakır, bir yandan taziyede bulunurken diğer yandan da acılı ailenin acısını paylaşırdı. Ama burada böyle olmamıştı. Diğerleri neyse neyse de amcası olacak Ebu Leheb nasipsizin de bu işin içinde olması çok ağrına gidiyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Her gördüğü yerde çirkin söz ve hareketlerle sataşan Ebu Leheb nasipsizi, bütün bunlara bir de ek olarak ebter lafını ekliyor. Tebbet tokatı yetmemişti anlaşılan bu nasipsize. Resulullah aleyhisselam evdekilerin sıcak davranışlarıyla biraz kendine gelse de her bakımdan çok yorgun düşmüştü. Ben bu cümleyi aynen aldım kaynaklardan. Çok hoşuma gidiyor kıymetli dinleyenlerim. Yani yapılan hakaret, onları üzmek için ortaya atılan şey sadece peygamberimize sınırlı değil. Yani Hatice annemizin de evladı, diğer kızların da kardeşi. Yani küçükten başlayayım, kızların kardeşi, annenin çocuğu, Resulullah'ın çocuğu. Yani şu kadar sene önce ölmüş, onu bir daha gündeme getirip Resulullah aleyhisselam'a onun üzerinden soyu kesik diye, yani soyu kesik. Çünkü kız evladından gelen soyu onlar kabullenmiyor o an için. Ama evdekiler bütün bunlara rağmen, bakınız, iki yüzlü davranmıyorlar. Acımız ne kadar ağır olursa olsun, çilemiz ne kadar zor olursa olsun, birbirimize karşı vazifemizi yapacağız aile içerisinde. O yüzden evdekilerin sıcak davranışlarıyla biraz kendine gelse de. Sıcak görülmüyorlar. Sıcak, biz birbirimize sıcak değiliz. Isıtamıyoruz birbirimizi. Donduruyoruz. Yürekler donunca aile orada bitiyor. Yürekler alev alev yanacak ki aile yürüsün. Aleyhisselam odasına çekilip biraz uyumak istiyor. Sevgili annemiz onun bu arzusunu daha o niyette bakmadan anlıyor, hemen yerini hazırlıyor. Sevgili annemiz Hatice annemiz radıyallahu anh'a onu güzelce yatırıyor aleyhisselam. İnce bir örtüyle sıcak olmasın diye üstünü örttükten sonra salona geçiyor. Sevgili kızlar da yine endişeyle bakıyorlar. Olan bitenleri onlar da az çok görüyor, biliyor. Her şeyiyle iyiler iyisi olan sevgili babalarına böyle denmesinden dolayı çok ama çok çok üzülüyor bu kızlar da. Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anh'a bir yandan sevgili kızlarıyla konuşurken bir yandan da onun yattığı odaya doğru bakıp duruyor sürekli. Çok geçmemişti ki Resulullah aleyhisselam kalkıp oturdu. Kalkarken tebessüm ederek kalkmış, oturduğunda da tebessümü artmıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bu halini ne anlama geldiğini anlayan sevgili annemiz Hatice annemiz büyük bir coşkuyla hemen yanına varıyor. Resulullah aleyhisselam güneşi bile gölgede bırakacak bir aydınlıkla tebessüm ederek, gülümseyerek sevgili annemize bakıyor ve o müjdeyi veriyor. Bana bir sure indirildi. Bana bir sure indirildi. Allah seni hayırla mükafatlandırsın ya Resulallah diyor annemiz. Resulullah aleyhisselam besmele çekti ve okudu. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakel kevser. Fesalli li rabbike venhar. İnne şani'eke huvel ebter. Mana vermeye çalışalım sınırı da olsa, hiç şüphesiz ki biz sana Kevser'i verdik ey Resulüm. Şimdi sen sadece Rabbin için namaz kıl, kulluk et ve kurban kes. Şüphesiz ki sana kin, hınç, öfke besleyendir. Asıl ebter olan, soyu kesik olan odur sana kin besleyen, hınç besleyen, öfke besleyendir. Asıl epter olan, soyu kesik olan odur diye Cenab-ı Hak bu sureyi indiriyor. Ve bu surede ne tür derinlik var, bunları da inşallah önümüzdeki hafta sizlerle paylaşmak üzere yine bugünkü sohbetimizi burada noktalıyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.